Hayırlı akşamlar Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, genç zamanlara hoş geldiniz. Bendeniz Salih Yüzgenç. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Er Yılmaz ağabey, beyefendi bizlerle birlikte. Biz tabii genç zamanında beyefendi, hoca efendi, hocamız gibi ithamları kullanıyoruz ama bunu program öncesinde soruyoruz konuğumuza.
Çok rahatlıkla abi diyebiliriz.
Evet, kendisi de bu yönde bir paylaşımda bulununca Serdar abiyi bugün programımıza ağırlamaktan çok mutluyuz. Kendisine soracağımız çok önemli, çok merak ettiğimiz şeyler var, konular var. Onları inşallah yönelteceğiz. Hoş geldiniz Serdar abi.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlarımız olsun.
Biz de tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Şimdi Serdar abiyle beraber biz bugün neleri konuşacağız? Hüdayi Vakfı'nın özellikle ümmetin kanayan yarası, bizlerin kanayan yarası olan, sıklıkla medyada gündeme gelen ama gerçekten altında acaba neler var diye de çok düşündüğümüz Suriye gündemi. Hüdayi Vakfı'nın buradaki çalışmaları, kendisini zaten uzun süredir yani Hüdayi Vakfı dışında da hem bölgeye hem de diğer dünya ülkelerine, mazlum coğrafyalara gidip gelmeleriyle beraber edinmiş olduğu tecrübeler,
evet, seyahatlerimiz oldu.
Seyahatler dolayısıyla genel bir zaten bir resmi çizebilir bizlere. Evet. Bu yönde hem çalışmalardan söz edeceğiz hem de şu an ne durumdayız, neler yapabiliriz, bir şey yapmak istiyorum diyen gençler nasıl devreye girebilir bunu soracağız. Dilerseniz abi sorularla başlayalım.
Evet, isterseniz öncelikle Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın insani yardımıyla ilgili neler yapılıyor bunlardan kısaca bahsedelim. Zira insani yardım faaliyetleri çok alt başlıklarla dolu. Birçok insani yardım kuruluşu var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla sadece Üsküdar Ümraniye çevresinde yani 300'den fazla insani yardım hizmeti veren sivil toplum kuruluşu var. Genellikle bu tür hizmetleri sivil toplum kuruluşları üstleniyorlar. Dünya üzerinde de resmi, gayri resmi, yarı resmi, hani semi-government, non-government gibi ifadelerle izah ediliyor. Birçok sivil toplum kuruluşu var. Hüdayi Vakfı da, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı da bu sivil toplum kuruluşlarından şüphesiz en çok bilinenlerinden. Genel anlamda insani yardım kapsamında Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın tercih ettiği alanlar neler? Bir bilgilendirme olsun diye belki birçok kişi biliyor ama dinleyicilerimiz özellikle biliyor. Ama bazen bize çok sık sorular gelebiliyor. Hani ne tür yardımlarda bulunalım? Teberrüde bulunmak isteyen insanlar oluyor. O açıdan belki kısaca orada girizgah yapmakta fayda var. Şimdi yurt içinde ve yurt dışında insani yardım faaliyetlerimiz var. Genel anlamda gıda yardımı, gıda paketi yardımlarımız oluyor. Yurt dışında su kuyusu, yetimhane, okul inşaatı, mescit, cami gibi inşaat projelerimiz olabiliyor. Tabii bunların inşaat kısmında daha ziyade bulunuyoruz. Bazı yerlerde eğitim desteği verebiliyoruz. Atıyorum bir yurt dışındaki bir ülkede bir müessese var. Eğitimle alakalı bazı ihtiyaçları oluyor. İşte bizim eğitim giderimiz şu kadardır diye bize talepte bulunabiliyorlar. Genellikle kardeş kuruluşlarımız. Zaten Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın malumunuz herhangi bir yerde resmi şubesi yok. Anadolu'da da yurt dışında da kardeş kuruluşlarla yani karşılıklı anlaşmalı olduğu proje kapsamında birlikte iş yürüttüğü sivil toplum kuruluşları oluyor. Onlar o kardeş kuruluşlar vasıtasıyla insani yardım hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 40 civarı ülkede bu hizmetleri verdiğimizi söyleyebiliriz. Yıl içerisinde kurban organizasyonu ve Ramazan'da erzak organizasyonları yapılıyor düzenli olarak. Yurt içinde de özellikle İstanbul'da bizim yürüttüğümüz Hüdayi Vakfı olarak yürüttüğümüz düzenli gıda yardımı yaptığımız yerler var. Bunlar çoğunlukla son zamanlarda işte bugün gündemimiz olan Suriyelilere yapıyoruz. Yetim, dul, şüheda dediğimiz şehit ailelerine özellikle tercih ediyoruz. Bu ailelere aylık düzenli erzak paketlerimiz gidiyor. İçerisinde gıda ve temizlik ürünleri oluyor genellikle. Bunun dışında yani İstanbul'da 8.000 civarında kayıtlı ailemiz var. Bunların 5.000'le işte düzenli erzak giderken diğerlerine de nakdi yardımlar da yapılabiliyor. Kış dönemi özellikle kömür yardımımız olabiliyor.
Peki burada ben bir araya gireyim abi. Buyur. Mesela şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çevremizde hala ihtiyaç sahibi insanlar olabilir.
Evet.
Şu an radyoların başında bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz de eğer bunlardan haberdarlarsa Hülay Vakfı'na ulaşabilirler değil mi?
Evet, şimdi şöyle, bizim tabii bir belli bir bütçemiz var. Tabii ki mesela İstanbul'da
herkese
evet evet
şey
tüm vakfın vakıf ve derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının olduğu gibi herkesin belli bir bütçesi var. Bütçeyle döndürüyorsunuz. Ben mesela az önce özellikle dedim ki yetim, dul ve şüheda aileler dedim. Bunları tercih etmemizin sebebi İstanbul'da belki 1 milyona yakın Suriyeli olduğu söyleniyor. Yani 500-600 bin gibi rakamlar da kullanılıyor. Şimdi bu Suriyelilerin her biri aslında muhtaç. Hı hı. Hiçbirinin ben böyle çok zengin ve şey bir ortamda yaşadıklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla muhtaç kelimesini sorguladığımızda
evet,
biz en fazla muhtaç olan bir abimiz derdi ki muhtaç ve açı ayrı tutmak lazım dedi. Herkes muhtaç ama bir de aç olanlar var. Tabii açlıktan ölen insan belki Afrika'daki gibi yoktur. İstanbul'daki mülteci konumunda olan kişilerden açlıktan öleni duymadık ya, çok şükür. Duyarlı toplumumuz. İstanbul'da birçok sivil toplum kuruluşu var. Efendim söyleyeyim, mahalle, sokak hatta belli bir sivil toplum kuruluşu olmayıp da kendiliğinden bu tarz yardımlar yapan, kendinde mesuliyet hisseden bir sürü insanımız var. Yapıyorlar. Hı hı. Biz de bu anlamda bize gelen talepleri tabii ki değerlendiriyoruz. Bir komisyonumuz var. Tahkikat yapıyoruz. Ekleyebileceğimiz sayıda eklemeler yapıyoruz. Bu arada durumu düzelenler olursa onların da yardımlarını kesebiliyoruz. Kendilerine de söyleyerek. Mesela bir ailede bir kişi çalışıyor, kira veriyor. Derken ikinci bir kişi daha işe girmiş. Bunu tabii yardımı ya dağıtırken ayrıca tahkik komisyonumuz tahkikat yaparken bunları soruyor. Gelir durumda bir değişiklik varsa kendilerinden kibarca müsaade isteyip sizin artık durumunuz kendinizi çevirecek durumda, artık bunu başkalarına müsaade ederseniz verelim diyoruz. Bu şekilde mevcut isimleri silip yeni isimler ekleyebiliyoruz. Yani bu rakamlar tabii şu anda bizim için 5.000-5.500 evet, civarında bir aile. Bunu hadi 10.000'e çıkaralım deseniz, hani
evet,
bir radyo programından dolayı bir sürü başvuru gelse.
Eyvallah.
Bundan tabii hepsini almamız ya mümkün olmayabilir ama nedir, değerlendirilir.
Evet.
Listede tutulur, yedekte tutulur. Daha sonra imkan dahilinde dahil edilebilir. Bunun dışında insani yardımda afet bölgelerinde bazen şeyler gündeme gelebiliyor. İşte geçmiş dönemlerde Van, Soma hadiseleri gibi örneklerde de Aziz Mahmut Hüday Vakfı hem yurt içinde tabii hem, hı hı, yurt dışında organizasyonlar yaptı. Evet.
Allah razı olsun. Bunları şahidiz. Şimdi o zaman biraz da artık
evet,
Suriye meselesine gelelim. Yakın zamanda da oradaydınız Serdar
evet,
abi.
Evet, ben defaatle gittim diyebilirim. Yani son 2 ay içerisinde 7 kez herhalde giriş yaptım. Her bir girişimizde akşamları orada kalmayacak şekilde geri dönüyoruz. Bizim tercihimiz daha ziyade Cilve Gözü ve Öncü Pınar'dan oluyor. Zaten geçişler şu anda Suriye tarafına geçişler ancak bu iki bölgeden, daha ziyade bu iki bölgeden oluyor. Sivil toplum kuruluşlarında her yetkililer izinlerini alıp Suriye tarafına geçiyorlar. İşte Hatay Valiliği de resmi izinlerini alıyorlar. Burada bir insanların hani bilemediği şeyler, ayrıntılar olabiliyor. Burada çok soru geliyor. O yüzden açıklık getirmek lazım. Biz Suriyelileri bu tarafa almıyoruz. Ama bizim insanımız o tarafa yardım maksadıyla geçebiliyor. Sivil toplum kuruluşu yetkilisi iseniz resmi başvurularınızı yapıyorsunuz valiliğe, Hatay Valiliğine, işte Kilis Valiliğine. O sınır kapılarından belli bir izinlerde, ki izinler zor veriliyor ya hakikaten. Özellikle son zamanlarda içerisi malum karışık olduğu için, insan Türk vatandaşının can kaybından endişe edildiği için müsaade edilmiyor. Biz tabii daimi izinlerimiz var. Aziz Mahmut Hüday Vakfı'nda işte insani yardım çalışanları olarak belli bir sayıda bir kişiye daimi izinler aldık. O şekilde girip çıkıyoruz. Burada içeriye giriş yapan devlet kuruluşları yardımları içeriye sokan, resmi kanaldan sokan devlet kuruluşları, resmi, yarı resmi devlet kuruluşları oluyor. Kızılay ve Diyanet Vakfı, hı hı, gibi. Onların dışında İHA var ama bunun dışındaki diğer tüm sivil toplum kuruluşları onlar üzerinden yardımlarını içeriye ulaştırıyorlar. İşte Cive Gözü'nden geçtikten sonra yardımlarınız tırla. İçeride siz bunları dağıtımını kendiniz de yapabiliyorsunuz. Mevcut bu kuruluşlara da yaptırabiliyorsunuz. Biz son 2-3 aydır kendimiz de gayret ederek içeride dağıtımlara bizzat müşahede ederek dağıtılmasını sağladık. Kendimiz de dağıttık. Orada ekip kurup alanı keşfedip teşhislerde bulunup şu çadır kent daha muhtaç. Bizim bu getirdiğimiz erzak efsafı itibariyle şu bölgelere daha ziyade gider gibi değerlendirmede bulunup oralarda kendi dağıtımlarımızı yaptık. Tabii bu Suriye konusunda beni çok rahatsız eden özellikle gençlerde bu eleştiriler çok fazla oluyor.
Evet.
Birkaç tane mit var. Hani mit derler. İngilizce'de bir mit diye bir ifade vardır. Yanlış anlaşılmasına sebep olan şeyler vardır.
Meseleler yani vardır.
Kavramlar. Hı-hı. Mesela işte Filistinlerin toprak satması bana göre bir mittir. Yani bu hiçbir Filistinli Müslüman hani gidip geldiğimiz için ve oradaki Müslümanlarla konuştuğumuz için hiçbir Filistinli Müslümanın İsrail vatandaşına toprak sattığına ben inanmıyorum.
Ki hala mesela şu an Kudüs'te bulunan değil mi? Evet. Özellikle esnaflar.
Ya bu insanlar zaten satacak olsaydı yani. Bak yıllardır bu zulmü altında kalmazlar, satar bırakırlardı. Yani demek ki bunları tutan bir şey var. Sorumluluk, bir mesuliyet var. Dolayısıyla bu tür şeylere insanımız da çok çabuk inanabiliyor. Yani medyada çamur at izi kalsın diye bir ifade vardır. Birileri bir çamur atmış, onu bir türlü kurtaramıyoruz. Bir de mesela Araplar Osmanlı'yı satmış diye bir mit vardır tarihte. Arkadan vurdu, satmış vesaire. Bu tür şeylerde aslında gerçek tarihe baktığınızda buna mugayir bir sürü örnekte görebiliyorsunuz. Yani bu Suriyelilerle ilgili de neden bu kadar genç, delikanlı, eli ayağı silah tutan insan Suriye'yi terk etti ve Türkiye'ye geldi? Bu insanlar savaştan kaçtı. Bu bir mittir benim nazarımda. Çünkü bunu tabii gidip geldikçe, müşahede ettikçe daha iyi anlıyoruz. Oradaki insanların bir halini, yani mevcut durumu yerinde bir sorgulamak lazım. Yerinde görmek lazım. Şöyle ki, şimdi bir siz İdlib'de yaşayan bir gençsiniz, delikanlısınız. Orada işte farklı milis güçler var. Yani bu arada ÖSO diye bir şeyin orada olmadığını, aslında ÖSO ilk savaşın başladığı yıllarda Amerika'nın bir grup muhalif şeye verdikleri isimdi ÖSO. Sonradan bunlar çok fazla yerelde milis güçler, filanca işte Ebu Ahmet adında bir komutanın atıyorum. Hı hı. Ebu Ahmet adındaki bir komutanın emrinde var 1000 kişi, diğerinin var 500 kişi. Bunlar bu şekilde milis güçler halinde kendi bölgelerini savunan insanlar. Aslında ÖSO demek biraz zor. Bunu Suriye'nin içerisine giden kime sorsanız aynı şeyi söyleyecektir.
Medyada niye böyle yansıyor peki?
Böyle yansıyor çünkü muhalif demek bizim zihnimizde daha kolay oluyor. Tanımlaması daha kolay. Çünkü çok detaylı bir şey yani. İçeri girince her bir grubun ismi var. İşte bugünlerde Heyet-i Tahrir-i Şam, işte Cephet-i Nusra, Ahrar-i Şam vesaire gibi bu tarzda isimler verilen bir sürü şey gruplar var, askeri gruplar var. Kimisi Selefi, kimisi Şia tendanslı, kimisi radikal bir grup, kimisi Sufi bir grup. Sufi gruplar da bu arada küçük de olsa askeri birlikler üstlenebiliyorlar. Burada işte mesela orada gençler soruyorlar komutanlarına, biz ne yapalım? Sayının belli bir sayıdan fazla olmasının yani savaşa belki bir katkısı var gibi gözüküyor ama bunların çoluk çocuk, hanımları, çoluk çocukları hepsi orada şey durumdalar. Yani mesela bir binaya bomba düşüyor. O binada var ya da bir bölgeye bomba düşüyor. O bölgede 100 insan ölüyor. 200 insan ölseydi ne geçerdi? Tamam, yani alternatif maliyet açısından baktığınızda aslında hiçbir şey yok. Çünkü şöyle, dünya kamuoyunda 200 kişinin birden ölmesi Suriye'deki savaşı durduracaksa biz burada ölelim diyorlar mesela. Ama şimdi bu insanlar da kendince bir hesap yapıyor. Diyor ki o komuta, ben orada komutanlarla da zaman zaman görüşmelerimiz oldu. Çünkü şu anda zaten İdlib'de ve Halep'te olaylarında olan insanların hepsi asker. Asker ve aileleri. Evet. Onun dışındaki işte bürokrasiden memur, normal halktan insanların çoğu zaten kalmamış, gelmiş. Orada kalanların çoğu asker. Dolayısıyla muhatap olduğu insanların birçoğu da ya asker ya da askerlere yardımcı olan başka milis güçler olabiliyor.
Peki şu an Halep'te özellikle merkez mi rejimin kontrolünde? Yani çevre...
Evet,
çevre
Halep haritası Halep'i... her gün değişiyor açıkçası. Her hafta güncelleniyor. İşte orada ÖSO var. Rejimin kontrolünde olan bölge var. Şam bölgesi. İşte rejimin kontrolündeki taşra bölgeler var. IŞİD var. DAEŞ var, malumunuz PYD var. Bunların her biri ayrı ayrı bölgeleri kendi kontrolü altına almış durumdalar. En nihayetinde son zamanlarda Türk ordusu da girdi malumunuz. O da Kuzeyya bölgede belli bir bölgeyi şu anda kontrol altına aldı.
Peki Türkiye evet. algısı nasıl Serdar abi orada? Yani şu an Türkiye'nin oraya gelmesi insanlarda bir teveccühe neden oluyor mu?
Tabii ki. Tabii
mutlu oluyorlar
ki,
mı?
Tabii ki.
Hem askeri anlamda hem yardım anlamında soruyorum bunu.
Evet. Tabii ki öyle bir algısı her zaman var. Zaten Suriye ben çok eski yıllarda da gittim yani. En son 2005'te, 2008'de de gitmiştim. Yani kendinizi zaten Türkiye'de gibi hissediyorsunuz. Yani Şam sokaklarında gezerken 3 tane farklı dilde tabela görürsünüz. İşte İngilizce, Arapça, bir de Türkçe. Özellikle kabir ziyaretlerinde her tarafta Türkçe şeyler vardır. Bunu çok gidip gelen insanlar bilir. Dolayısıyla Türklere karşı şey çok fazla yani ilgi fazla. Türklerin orada olmasından dolayı güç hissediyorlar. Zaten bugüne kadar belki oradaki direnci sağlayan hani muhaliflerin direncini ayakta tutan da Türkiye'nin hem siyasi olarak hem de yani insani yardımlarıyla destek olmasıdır. Ya muhakkak belki de çok daha kısa sürede de bunlar bitirilebilirdi. Ama şimdi Suriye'nin işte iç gerçeğini anlamak lazım. Asıl benim vurgu yapmak istediğim yer burası.
Evet.
İkinci bir mit. Burada bir savaş var ve bu savaş hakla batılın savaşı deniliyor. Bana göre bu da bir mit. Neden? Şimdi belki birçok kişinin zihnindeki gönül dünyasına ters bir şey söylüyorum. Farkındayım. Çünkü yani burası bir Bosna Hersek değil. Tamam, bir Mısır değil. Yani Bosna Hersek'te işte karşıt gruplar belliydi. Bir taraf bize göre haktı, bir taraf batıldı. Hakikaten hakla batılın savaşıydı. Siz burada bir tarafta olmak istiyordunuz gönlünüzde. Burada tamam rejim tarafında değilsiniz ama yani diğer taraflar da çok karışık. Yani size bu küçük grupların, askeri grupların içeriğini bir anlatsam dersiniz ki ben bunların hiçbiri bana uymuyor dersiniz. Yani hiçbirinde savaşmak belki istemeyebilirsiniz. Çünkü bir tanesi çok radikal yani. Ona göre sakal yoksa Müslüman bile değilsin bir grupta.
Evet.
Bir başka bir grup Şia'nın etkisinde çok fazla. Yani ama bunların hepsi rejim gücüne karşı savaşıyor. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin gündemi yani biz özellikle insani yardım faaliyetinde bulunan STK'ların gündemi sadece oradaki insanların günlük yaşamları, hayatlarını idame ettirmeleri için gerekli olan şey. Bu bir sağlık yardımı da olabilir, bir erzak yardımı da olabilir, bir çadır kurmak, hatta bir yetimhane kurmak. İçeride hatta daha ilerisi belki bugünlerde bu daha çok gündeme gelecek. Kur'an kursu. İşte okul açmak gibi bunlar aslında daha evet. ziyade
insanların önemli. Evet. Yaşantılarını evet. normalleştirebilmek, daha iyi evet. imkanlar sağlayabilmek.
Belki bu hani az önceki söylediğim o miti hakla batıl mücadelesine Hı-hı. belki Suriye Savaşı'nın ilk yıllarında yani 2011-2012 dönemlerinde söylenebilirdi. Ama artık şu anda içerisi çok karışık ve 6-7 ülkenin istihbaratı içeride cirit atıyor.
Evet.
Yani çok
evet.
tehlikeli. Biz en son gittiğimizde işte pazar günü idi. İdlib'in merkezinde dolaşırken İdlib Üniversitesi'ni ziyaret ettik. Oradan çıkışta ciddi bir alarm verildi. Tahmin ediyorum Amerikan uçağı. Öyle söylendi çünkü. Bir uçak havada olduğu için sürekli sirenler çalıyor. Bizden durmamız istendi. Ben dedim ki yani durmanın bir faydası yok. Nereye düşeceğini bilmiyorsunuz evet. bombanın. Hareket ettiğimizde de bizim iki sokak gerimize düştüğünü gördük. Çok ciddi bir sesle böyle gürültüyle. Sonra baktık hayat devam ediyor. Yani bomba düşüyor ama bir tarafta adam evinin üçüncü katının inşaatını yapıyor. Diğer bir adam işte arabasını tamir ettirmek için sanayide uğraşıyor. Sanayi var. Uğraşan insanlar var. Çalışıyorlar.
Ama hala bombalar gelebiliyor.
Evet para bozuldu. Çünkü artık hayatın bir parçası olmuş. 6. yılına girdi Suriye Savaşı malum. Biraz Irak'ı benzetebiliriz ama bana şu an içerideki siyasi ve askeri durum Pakistan'ı andırıyor. Birçok Pakistan'ın o siyasi tarihini bilen birçok insan bunu söyleyecektir. Yani şu an Suriye'nin durumu sanki bir zamanlar o Pakistan'ın durumu gibi. İçerideki hani aynı Müslüman denilen kesimlerin de birbirleriyle
evet, O yani açıdan
mücadele, evet o açıdan biraz onu andırıyor. Yani sonuç ne olur onu bilemiyoruz ama dediğim gibi insani yardım olarak bize düşen, bir insani yardım sivil toplum kuruluşu olarak bize düşen içerideki insanlara yardımları ulaştırmak. Bunun için gayret ediyoruz. Bazen un götürüyoruz, bazen yatak götürüyoruz, bazen işte kıyafet götürüyoruz. Kıyafetleri de diğer sivil toplum kuruluşları nasıl yapıyor tabii bilemiyorum. İçeride çok farklı örnekleri var. Ama biz genellikle mağaza gibi olup hani ücretsiz takdim edilen kişilerin gelip de kendilerinin kıyafetlerini beğendiği yerlere teslim ediyoruz. Yoksa mesela sizin vereceğiniz iki kız çocuğu kıyafetini poşetleyip paketleyip dağıttığınızda o evde kız çocuğu yoksa verdiğiniz
bir anlamı kalmıyor.
Yardım bir anlamı kalmıyor. Biraz daha böyle hani benim tabirimle butik çalışmak gerekiyor. O yüzden içeriye girip gözlem yapmayı, hangi bölgede neye ihtiyaç var onlara göre önce ihtiyaç tespit edip sonra dağıtmayı tercih ettik. Zaten içeride ayrı gayrı olmuyor. Hemen hemen birçok sivil toplum kuruluşu birlikte çalışıyor.
Eyvallah.
Tamam. Yani çünkü o da en güzel aynı yere götürüyorsunuz. İşte bazen bizim de üzüldüğümüz noktalar oluyor. Bu bölgeye mesela kimse gelmedi deniliyor. Gerçekten de gelmedi aşikar. İşte fırınlar var. O bölgeye kadar ekmek ulaştıramamış. Onları görüyorsunuz. O an orada elinizden ne gelirse onun yardımını koşmaya çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi burada ikinci belki bir mit diyebileceğim yine benim tabirimle. Mülteci kelimesi. Mülteci kelimesinden Suriyeliler çok rahatsız oluyor. Yani Suriye'nin dışına çıkan insanlara biz mülteci diyoruz. Yani iltica eden, ülkesini terk eden kişiler. Aslında onlar kendilerini müheccerin diye tanımlıyorlar. Yani müheccerin zorla hicret etmek zorunda kalmış yani hicret etmek zorunda kalan kişiler anlamında.
Bizde de şöyle bir şey var aslında değil mi? Yani biz de mesela muhacir diyoruz yine.
Evet muhacir.
Evet.
Muhacir ama kendi isteğiyle de muhacir olabilir. Gerçi evet öyle bir anlamda olabilir ama tam Arapça şeyini bilemiyorum.
Yani onlar ensar ve muhacir.
Evet muhacir evet tabii.
Sahabeden doğru.
Bizim,
gelen.
Biz de Suriyelilerin
ifadeyle kullanıyoruz.
Şeyine ensar ve muhacire teşbihiyle benzetmeler yapılabiliyor. Müheccerin kelimesini ben ilk defa bu son seyahatimde duydum ve hoşuma gitti. Yani bundan sonra herhalde Suriyelilere müheccerin diye tanımlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Bir de bir başka bir mit tabii bizim toplumumuzda çok farklı kesimde insanlar var. Yani bizim kendi ihtiyacımız dururken neden Suriye'ye yardımda bulunuyoruz? Değil mi? Hadi bir de güncel bir tabir olsun. Bizim Afrika'mız Doğu ve Güneydoğumuz'a hani bizim kendi Afrika'mız deniliyor. Biz kendi insanımız daha doymadı ki Suriye'nin insanına biz yetişmeye çalışıyoruz. Biz mi yetişmek zorundayız? Ayrıca niye üzerimize böyle bir şey vazife ediniyoruz gibi. Yani biz açız, onlar muhtaç. Biz açız, onlar da aç. Ama biz kendimize öncelik kendimiz olmamalı mı gibi böyle eleştiriler gelebiliyor. Biz dururken neden Suriye kısmına da ben çok ya takılıyorum. Çünkü bu insanlara yardım etmek hem coğrafi hem tarihi konumuzdan dolayı öncelikle bizim üzerimize bir vazife diye düşünüyorum. Yani bu tür şeylere özellikle bizim gençlerimizin takılmaması lazım. Yani İstanbul sokaklarında genç bir Suriyeli dolaştığında neden savaşmıyorsun da buraya geliyorsun gibi tepkiler göstermemeniz. Çünkü onun halini ancak oraya gittiğiniz zaman anlıyorsunuz. Ya da bir gence bir yerde çalıştıran bir genci istihdam eden bir Türk iş adamı bir esnaf gördüğümüzde neden Türk dururken bunlara istihdam sağlıyorsun gibi tepkiler göstermemeliyiz. Bu rızık Allah, Allah'tan. Buna inanıyoruz kalben. Özellikle Müslüman isek biz buna iman ediyoruz. Dolayısıyla bu tür şeyleri de gençlere de son zamanlarda çok duyuyoruz. Yani mütedeyyin kesimden bir gençten ben bunu duyduğum zaman çok üzülüyorum yani.
Eyvallah.
Böyle düşünmememiz gerekiyor. Doğrudan. Şimdi bir de gençlerin belki daha çok merak ettiği oraya gidebilir miyiz? Hı hı. Hani
bunlar hep ben zaten soru olarak yazmıştım. Evet, siz geçiyorsunuz sorulara Serhat abi.
Güzel. Az çok hangi soruların geleceğini ya tahmin ediyorum. Bir de sürekli zaten gidip geldiğimiz için merak edip birebir de şahsen soranlar oluyor.
Doğru.
Evet. Yani böyle çok heyecanlı arkadaşlar var. Mücahit ruhlu. Tabii ben bunları görünce hem seviniyorum ama bir taraftan da itidal üzere hareket etmek ya lazım. Bana hani tabii ki isim veremem ama geçmiş dönemde çok soran oldu. Yani bizi de götür. Hatta içeride mücahit ihtiyacı var mı diye böyle o heyecanıyla soran çok genç oldu. Yani bu arkadaşlara biz az önce belirttiğim gibi orada hakikaten bir hakla batıl savaşından söz etmek. Ama şu kısmı olabilir, siz oradasınız. Hı hı. Zaten bir Suriyelisiniz, kendi bölgeniz var, ailenizi çocuklarınızı korumak için bir mücadele veriyorsunuz. Yani ırzınızı, evinizi, toprağınızı koruyorsunuz. Bu başka bir şey. Hani bir de yani saldıran kesim hangi kesim? Dediğim gibi Müslüman farklı gruplardan birisi de saldırıyor olabilir. Siz oradayken belki bunun bir meşru zemini olabilir. Ama dışarıdan gelip de bir saldırdığınızda karşınızda kimlerle mücadele ettiğinizi bilmiyorsunuz. Bir de sonucunun nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Burası da çok önemli.
Burada ben de hani bir genç psikolojisiyle söyleyeyim bunu o zaman Serdar abi. Bizim yaptığımız programlarda, projelerde tabii güzel tecrübelerin yanında farklı tecrübeler de oluyor. Mesela gençlik üzerinde sonuçta şöyle bir algı var. Bir beğenme arzusu. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle paylaşayım. İşte like alsın diyorlar mesela. Evet. Beğeni alsın diyorlar ki. Maalesef insan yardım noktasında da ben koliyi vereyim. Benim fotoğrafımı çeksinler.
Evet.
Gibi şeyler de olabiliyor. Yani burada tabii niyet çok önemli. Eğer gerçekten niyet, yardım niyeti ise Allah zaten bunu burada da nasip edebilir. Öyle değil
mi? Evet.
Yani oraya gidip gerçekten salih bir niyetle, halis bir niyetle gidip ben orada yardımcı olmak istiyorum diyen arkadaşlar kaçırmamaları lazım.
Ne yapabilir? Tabii şimdi orada bir büyüğümüz dedi ki siz oradaki o manzarayı görmekle iki şeyi almış oldunuz. Bir, halinizi şükretmesini öğrendiniz. Çünkü oradaki manzara mevcut bizim durumumuzdan çok çok çok daha kötü olduğu için şükrediyorsunuz. İkincisi de üzerinizdeki, omuzlarınızdaki sorumluluğun daha da arttığını hissediyorsunuz. Yani size bunu sağlar. Dolayısıyla oraya ben birçok gencin gitmesini isterim. Ama az önceki söylediğim o cihat ruhuyla değil de daha ziyade bize düşen orada insani yardım hizmeti ya vermektir. İnsani yardım hizmetiyle gitmek isteyen gençler olursa tabii ki gitmeliler. Ama orada da tabii bazı riskler var. İşte bunun için başvurular yapmak gerekiyor. Özellikle bir sivil toplum kuruluşu bunun ilahi hüdaya vakfı olması yaşar diye farklı sivil toplum kuruluşlarıyla başvuru yapılıp belli bir sayıda çok da kalabalık olmadan gidilebilir. Tabii bir riski var. Şu anda özellikle Halep dolayları merkezi değil, merkezi rejim güçlerinde. Halep'in köyleri ve İdlib'de ateşkesin kabul edilmediği bir bölge bu arada. Yani risk taşıyor. Her an bir bomba, bir çatışma vesaire olabiliyor. Ama mesela sınıra yakın olan çadırları kısa bir süre içerisinde gezip geri dönmek isteyenler için bence güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Hani buradan insanları Suriye'ye sokmaya teşvik ediyor gibi yanlış anlaşılmasın. Ama bu o hissi duymak isteyen kişilerde çok güzel anekdotlar şey yapacaktır. Evet. Yani zihninde çok güzel anekdotlar kalacaktır.
Gidip görmek, oradaki olayları fotoğraflamak.
Ama başka bir fotoğraf daha var. Hani insan şimdi genç heyecan duyup da Suriye'ye gitmek istiyor ama aslında Ümraniye'nin arka sokakları değil mi? Yani İstanbul'un birçok bölgesinde yaşayan Suriyeliler var. Onların yoğunlukta yaşadığı Sancaktepe gibi ilçelerde de mesela arka sokakları gezdi mi acaba bu arkadaşlar? Ben merak ediyorum. Ya tamam, sen orada bir manzara görmek istiyorsun. Ama benzer manzara burada da var yani. Tam bir yıkılmış, bombalanmış bir bina yok belki ama aynı durumda muhtaç durumda olan, ahır gibi yerlerde affedersiniz kalan, hayat mücadelesi veren insanlar burada da var. Biz zaten erzaklarımızı daha ziyade bu en muhtaç olanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bazen araçla evlerine yakın bir yerde duruyoruz. Sonra eve ulaşmak için yürüyerek gidiyoruz. Ayağımız çamurlara batıyor. Yani öyle yerlerde yaşayan insanlar var. Şimdi bu soruyu soran genç buralara gitmiş. Elinden geldiğince hasbel kaderi neyi varsa bir şeyler yapmaya çalışmış ise ben bunun Suriye'ye gitmek istemesini daha şey görürüm. Daha içten. Hani az önce dedin ya ne niyetle like'lamak istiyor. Evet. O resmini ne niyetle like'lanmasını istiyor. Yani ben Paris'i gezdim, Eyfel Kulesi'ndeyim. Şimdi de Suriye'de bombalanmış bir binanın önündeyim mi? Yani bu bence böyle olmamalı. Bir de biz bu tasavvufi terbiye alan gençlerimizin özellikle veren el gözükmeyecek. Biliyorsunuz veren el gizli infak diye bir şey var. Biz de tişörtlerimizi giyip hani Hüdaya tişörtünü giyip dağıtımı yapıyoruz ama bu hem teşvik edici olmak için hem de bize bağışta bulunan o müteberrilerimizin teberrülerinin doğru yere gittiğini göstermek niyetiyle yapılmış şey. Tamam, bize bağışta bulunan insanlar var ama bakın böyle de erzakları bu şekilde dağıtıyoruz diye göstermek için daha ziyade niyetimizi en azından bu şekilde yatıtıyoruz. Hüdayi Vakfı'nın bu konuda diğer sivil toplum kuruluşundan farkı biraz da bence bu. Biz de bu konuya çok hassas ya davranıyoruz. Yani belki bir günümüz gençleri gibi yaptığımız her işi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşacak olsak belki evet. Tap yapan çok ciddi fotoğrafları da elde edebiliriz. Ama bu sefer niyette belki sapma olur diye çok fazla reklam kısmına girmiyoruz. Girmeyi de doğru bulmuyoruz açıkçası. Çünkü niyetler sorgulandıktan sonra niyetimiz bizi bilen insanlar tarafından sorgulanmaya başlayınca artık farklı bir yere doğru gidebiliyorsunuz. Evet, evet.
Peki Serdar abi, şu an çalışmalar devam ediyor tabii. Evet. Yine gelip gelmelerde devam edecek. Bekleyen bir durum var mı? Proje var mı? Yani orası özelinde ya da diğer bölgelerde sadece Halep de değil, siz de bahsettiniz, İdlib, diğer bölgeler yani Türkiye'nin
Rakka, belki de... Cerablus, evet. Şu anda Türkiye'nin Türk ordusunun girip şeyden arındırdığı, teröristlerden arındırdığı bölgelerde özellikle biz tabii her gidip geldiğimizde bir rapor tutuyoruz ve bunu yönetimle de paylaşıyoruz. Sadece erzak dağıtmak ya da orada ihtiyaç dağıtmak değil, gidince de oradaki gözlemlerimizi aktarıyoruz. Son zamanlarda biraz daha insani yardım yaptığımız yerlerin eğitim müesseseleri olmasına gayret ettik. Yöneticilerimizin de kanaati bu yönde. Mesela orada Kur'an kursları var. Çok enteresan bir Kur'an kursuna gittik. 6 ayda hafız oluyorlar. Onlara mahet diyorlar Kur'an kursuna. Bizim buradaki gibi Diyanet'e bağlı. Tabii şu an meşru resmi bir şey olmadığı için geçici hükümetin Diyanet'ine bağlı mahetler var, Kur'an kursları. Ama bizim Kur'an kurslarımızın çok ötesinde. Yani gidince hani bizim imam hatiplerimizin imam hatiplerimize müsavi saneviye şeriye diye okullar var mesela. İmam hatip okulların hemen hemen muadili diyebileceğimiz.
Bu ileride dediğiniz nokta hangi nokta?
İlmi açıdan.
İlmi açıdan.
Çok ilerideler. Mesela sahnevi şeriye dediğimiz okullar neredeyse ilahiyat düzeyinde. Belki daha iyidir. Yani okudukları kitaplardan dolayı son gittiğimizde değerli hocalarımız da yanımızdaydı. Onların sözü. Tabii benim çok alanım değil ama onlardan duyduğum kadarıyla Kur'an kursları da bizden çok ileride, İmam Hatip gibi okullar da çok ileride. Diğer düz okul, ortaokul, lise belki aynıdır ya da daha düşük düzeydedir olabilir ama dini eğitim konusunda bayağı iyiler. Orada mesela çok güzel böyle beyaz takkeli hafız olmuş bir hafızlık meclisine katıldık. Bir manzarayı gördük. Dedi ki bir tarafta savaş var. İnsanlar... Can devam etmek zorundalar. Evet, bir taraftan da çok güzel eğitim veren müessese var. Mesela bu müesseseye bizim yardımlarımız gitse daha güzel olmaz mı? Birçoğu belki babası şehit olmuş. Evet. Oradaki hafızların birçoğu hani şüheda ailesinden birileri. Yetimhaneler var. Genellikle biz şu tarz yetimhaneleri daha çok seviyoruz vakıf olarak. Ailesine birisiyle kalan, yani annesiyle, teyzesiyle, babaannesiyle kalan çocuklar oluyor. Çünkü çocukların hepsinin bir arada olduğu ve velilerin olmadığı yerlerde psikolojileri
bozulabiliyor.
Evet, bu sığınma evi diyorlar. Aslında yetimhaneden ziyade sığınma evi yani gibi olan yerlere vermeyi daha çok seviyoruz. Bunlar kimisi çadır kenti olabiliyor. Kimisi işte yan tarafı taşlarla çevrilmiş ama üst tarafı brandayla kapatılmış yerler olabiliyor.
Yani yetimhanelerde aynı zamanda anneleri ya da diğer yakınları kalabiliyor. Onlara da imkan sağlamış oluyor.
Evet, evet.
Çok daha kullanışlı
bir ortam. Yani birçok kuruluşun işte Afat, Kızılay, Diyanet Vakfı, İHA, Deniz Feneri, Can Suyu, işte bizim Hüdayi Vakfımız gibi birçok sivil toplum kuruluşu var. Hem devlet kuruluşu hem özel kuruluşlar. Bunların yaptırdığı çadır kent dediğimiz prefabrik konutların olduğu kentler var. Tabii buralarda kalanlar mesela bir çadır kentte bir sokak sadece şu hedalara ayrılmış mesela, öyle diyorlar. Diyorlar ki bu sokakta sağlı sollu gireceğiniz her çadırda eşi şehit olmuş hanımlar çocuklarla beraber kalıyor. Mesela işte buralar sığınma yerleri gibi. Mesela biz gittiğimizde daha çok oraları tercih ediyoruz. Çünkü diğer insan hala içeride hayat devam ediyor diyorum ya. Diğeri çadırından çıkıp motosikletine atlayıp sanayiye gidip mesela da başka bir yerlere gidip bir şekilde rızkını temin etmek için uğraşan erkekler olabiliyor. Ama hiç erkeği olmayan, evde bir erkeği olmayan kadınlar ve çocuklarla olan ya bölgeler bizim için daha öncelikli ya bölgeler. Biz oraları mesela tercih ediyoruz. Oradaki gördüğünüz manzaralar ya hakikaten insanlık dramı. Yani görünce o çocukların halini perişan. Biz bir orada doktor gruplarıyla da karşılaşıyoruz. Kardeş kuruluşlarımız var. Doktorlar arada bir gidiyorlar hafta sonları özellikle. Çocukların hepsinde diyorlar ki kanlarında vitamin eksikliği var. Ve orada bir doktor şu veciz cümleyi kullandı. Ben çok etkilendim. Dedi ki aslında hemen hemen hep aynı ilaçları veriyorum dedi. Çünkü dedi hepsinde kanda işte bir söylediği bir madde. O eksikliğinden dolayı çocuklarda dedi çok fazla yani halsizlik şeyi var. Dedi ki bu dedi ayda bu baş parmağın ucunu göstererek şu kadarcık bir et yese dedi hiçbirinde bu hastalık olmaz. Demek ki dedi aylardır et yemiyorlar. Ya bu çok önemli yani. Tabii biz herkes hemen hemen aynı şeyi götürüyor. Birisi arıyor bizi diyor ki ben un göndermek istiyorum. Ya bizim ilgilendiğimiz bölgelerde una ihtiyaç yok mesela, tamam mı? Çünkü göndermişiz, orada fırınlar var. Fırınlara bilmem kaç ton şey göndermiş. Ama ısrarla ben un gönder. Ya un değil, belki orada ete ihtiyaç var.
Veya kıyafet.
Evet. Öyle ya da mi? Kıyafet ya da çocuğa bir ayakkabı. Başka yani... bir şey. İşte burada bir içeride tam anlamıyla koordinasyon var dersek yalan olur. Çünkü böyle bir ihtiyaç haritası çıkartıp Suriye'nin İdlib'in şu bölgesinde, şu köyünde, şu çadır kentinde daha ziyade şuna ihtiyaç var diye birisinin koordine etmesi gerekiyor. Ama şu an tam böyle bir koordinasyondan bahsetmek maalesef mümkün değil. Ama biz kendimiz keşfettikçe ya da birilerinden aklı selim bir değerlendirme aldığımızda ona göre gönderiyoruz. Mesela geçen hafta bir tır dolusu yumurta gönderdik. Çok mesela yumurta...
Her yerde kullanılabilen bir şey.
Evet, çok her yerde ya dağıtabilirsiniz ve birçok kişinin düşünmediği hani erzak paketin içerisinde klasik şeyler oluyor işte pirinçti, nohuttu. Fasulye yemiyorlar bu arada Suriyeliler. Enteresan, fasulye sevmiyorlar.
Ya bu insani yardım noktasında burada bahsi açılmışken Serdar abi çok iyi oldu. Biz de müşahede ediyoruz hem gidip gelen abilerimizden, kardeşlerimizden hem de bize nasip olduğu zamanlarda hep görmüş olduk. Gerçekten eşyayı gönderirken ya da oraya herhangi bir yardım gönderirken gerekli yerlerle irtibata geçip orada neye ihtiyaç var diye bir sormak lazım. Yani evet, aynen. Benim, bakın selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben de şu an bir kamyon dolusu ekmek var. Allah razı olsun. Ekmeğe de ihtiyaç vardır ya da un var. Allah razı olsun ona ihtiyaç var tabii ki ama gerçekten orayı arayıp ya ben oraya bir yardımda bulunmak istiyorum. Yani maddi yardım
özellikle
olabilir.
Özellikle aynı yardım değil de nakdi bir yardımda bulunacaksa sorması. Ben bir şey satın alarak size aynı yardımda bulunmak istiyorum diyorsa, elinde bir nakdi varsa belli bir oranda. Biz o kişilerin öncelikle bizle irtibata geçmesini Salih daha çok önemsiyoruz. Çünkü gerçekten orada içeride olan tanıdığımız kardeş sivil toplum kuruluşlarımız var. Bölgeyi iyi tanıyan insanlar var. Onlara soruyoruz. Kendi bildiğimiz bilgiler var. Mesela şu bölgede şuna ihtiyaç var dediğimiz bir listemiz var. Böyle olduklarında mesela bize bir de şartsız birinde bir elimize küçük de bir olsa bir miktar para geldi. 1500 lira. Mesela diyor ki yetimhaneye alınmak üzere meyve. Şimdi biz içeride girdiğimizde önce meyve satan bir yer bulmaya çalışıyoruz. Daha önce şöyle elimizdeki Türk lirasını Suriye lirasına çevirmek için bir exchange office arıyoruz. Tabii bunlar bildiğimiz exchange office'leri değil, herhangi bir...
İllegal.
İllegal yerler. Oralardan bunu çevirtiriyorsunuz. Sonra
Türk
gidiyorsunuz.
Burası geçmiyor mu orada peki? Geçiyor.
Geçiyor ama şöyle yani her yerde geçmiyor. Mecburen bozduruyoruz. Verdiğimiz para çok az bir para. Bir poşet para alıyoruz karşılığında Suriye lirası. Ondan sonra gidiyoruz. Meyve satan işte bir manav bulmaya çalışıyoruz. Manav dediğimiz yol kenarında arabasına satan insanlar genellikle. Mesela bir kamyonet dolusu meyve alıyoruz.
Çünkü o parayı o alınıyor.
Tabii. 1500 lira bir kamyonet dolusu meyve alıyorsunuz. Portakal, muz, elma vesaire gibi. Bunu alıyorsunuz sonra tamam da bunu nasıl dağıtacaksın? Bunu poşet yapıp değil mi? Üçer tane elma, üçer tane portakal, işte üçer beşer tane muz gibi şey yapmak lazım. Tasnif edip ev dağıtılacak şekilde paketlemek gerekiyor. Bu bir operasyon. Orada tabii bir ekibiniz varsa yapıyorsunuz. Yoksa ekip kurmaya çalışıyorsunuz. Sonra bunları ilgili bölgeye götürüp işte şimdi bize bu nakdi yardımda bulunan kişi bu şekilde şartlı söylediğinde biz başka bir şey yapamıyoruz. Çünkü o şartla verilmiş. Evet. İşte biz bu yüzden mesela zaman zaman uyarıyoruz. Diyoruz ki Başta bulunacaksanız Halep de demeyin. Şimdi Halep diyorsunuz da Halep'in sadece köylerine mi dağıtacağız biz onu? Ya İdlib'e de ya dağıtacağız. Dolayısıyla bunu Halep şartlı vermemek lazım. Halep, İdlib yani Suriye içerisindeki herhangi bir yere. Ama şunu söyleyebilir. Suriyeli'ye veriyorum ama İstanbul'daki Suriyeliler değil. Lütfen bunu
oraya ulaştırın.
Suriye'deki ülke içerisindeki yere ulaştırın diyebilir. Ama sınırı geçer geçmez bir yer gördük. Bu parayı oraya değil de Halep'e yakın bir yerlere verelim diye kendimizi kasmamamız gerekiyor.
Ben bir de şunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum Serdar abi. Özellikle orada yaşayan, şu an orada ailesiyle beraber kalan erkekler de var. Yani aile babaları var mesela. Evet. Suriyeli bir baba orada yaşıyor. Ve ona yardım gidiyor sürekli. Acaba hem onun da böyle motivasyonunu arttırmak, ona moral vermek. Çünkü rencide oluyor belki de artık hayat itibariyle. Evet. Ailesine sahip çıkamıyor. Ailesinin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Ve erkek olarak kendisini hep geriye atıyor.
Yani ya da eziklik psikolojisine sadece giriyor. Savaşmak durumunda evet. Kaldığı için herhangi bir geliri vesaire ya, olmadığından veya, dolayı ezik kalıyor.
Evet işte gazi oluyor. Kolunu bacağını
evet.
Kaybediyor.
Evet.
Yani buradan gerçekten para gönderip bu parayı dilediğiniz gibi kullanın. Biz size yani güveniyoruz. Ya
aynen
da,
öyle.
Kullandığınız
bizim
şekli,
zarfla, evet. Zarfla nakit dağıttığımız.
Çok güzel bir
tabii
şey.
Tabii bunun resmi ya evet. Prosedürlerini de işleterek.
Ya belki de
dağıttıklarımız da oluyor.
Yani,
tabii evet. İmzalarını alarak ya dağıttıklarımız da oluyor. Çünkü neye ihtiyacı olduğunu siz bilemiyorsunuz. Yani sözüm ona size söyleyemeyeceği bir ihtiyacı varsa.
Kesinlikle öyle.
Atıyorum bir iç çamaşırı gibi. Hı-hı. Affedersiniz. Gerçi biz bir tırda iç çamaşırı da gönderdik mesela geçen haftalarda ama. Yani bizim gönderdiğimiz belki herkes için uygun olmayabilir. Çocuk gönderiyorsunuz bilmem ne ama mesela orada başka bir iç çamaşırı yok. Ya da başka bir ihtiyacı var size söyleyemiyor. Onunla ilgili ya da tedavi görecek. Hı-hı. Orada mesela hastaneler de var. Çok uygun olmasa da yani ücretsiz yapamıyorlar. Çünkü onlar da kendilerini idame ettirmeleri gerekiyor. Adam o muayene içinde paraya ihtiyacı, nakite evet. ihtiyacı olabiliyor. Doğru söylüyorsun.
Ya belki birinin borcu olabilir. Gerçekten evet. Bunlar çok önemli şeyler. Biz şu anda yaşamadığımız için en başta siz söylediniz. Oradaki psikolojiyi bilemiyoruz yani.
Evet.
Buraya bizim hani böyle bizzat görüştüğümüz Suriyeli bayrağı var burada yaşayan. Mesela onlardan dinlediğimiz şeyler savaşın sadece böyle maddi ya da can kaybından da ziyade psikolojik boyutunun çok ağır olduğunu gösteriyor aslında. Yani evet. Çocukların yetiştiği ortamlar.
Yok ben bir resim paylaştım. Kendi Twitter ve diğer sosyal medya hesabımda. Orada duvara yaslanmış iki tane çocuk vardı. Biri kız biri erkek çocuğu. Onların duvara yaslanması ve o bakışları aslında hakikaten Suriye'deki psikolojiyi çok güzel ifade ediyor. Yani çok şey anlatıyor o bakış. Ben onu dayanamadım ve paylaştım. Yani aslında paylaşacağımız şeyler biraz da bu tarz şeyler olması lazım. Çok yardım ediyoruz falan filan değil de buyurun bu manzara budur demek lazım.
Ben internette
o resmi paylaştım. Ve dakikalarca kendime de gelemedim açıkçası. Çünkü hiçbir çocukta şöyle göğsünü gere gere ciddi duruş göremiyorsunuz. Ama sınırı geçiyorsunuz, Reyhanlı'ya geliyorsunuz. Reyhanlı'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yetimhaneleri geziyorsunuz. Onlar daha şey.
Daha güvenli.
Evet, çünkü kendilerine güveniyorlar, şaka yapıyorlar, espri yapıyorlar. Yani çocuk her yerde çocuk. Tamam, savaş bölgesinde de oynayan çocuk görüyorsunuz. Ama dokunduğunuzda
korkuyor.
Bir korku hali, bir ürperti, bir kaçma hali. Yani doktor abimizin bu sözü de beni çok etkilemişti. Oradaki bir doktor abimiz dedi ki ya dedi burada benden ziyade psikiyatra ihtiyaç var. Çünkü evet. Hiçbirinin psikolojisi şey değil. Yani çok iyi Arapça bilen mesela psikiyatra, psikologlar varsa mesela oralara gidip belki 5-10 kişiyi evet bir boş 5-10 kişi 5-10 tane çocuğu bile muayene etseler onlarla hasbihal etseler çok büyük hizmet etmiş olur. Belki bizim insan yardımımızdan daha değerli bir hizmette bulunmuş olabilirler.
Valla yani. Serdar abi yani ben de böyle nacizane bir düşünce olarak söylüyorum bunu. Bizim her şeyden önce sizin de söylediğiniz gibi o çocukları kurtarmamız lazım. Onların hayata tutunmaları için, hayatta yer almaları için, o özgüveni sağlamaları için onlar için bir şeyler yapmamız lazım. Allah'ın izniyle bu
böyle
çalışmalar çok güzel.
Buradan seslenmiş de olalım. Hı-hı. Yani özellikle sıfır eşya göndermek isteyen yeni ya da az kullanmış kıyafet diyelim. Hani Hı-hı. çok fazla çünkü kıyafet deyince insanlar hiç beğenmediği çok böyle şey olmuş yıpranmış kıyafetleri de gönderebiliyorlar. Yani onlar da bir insan sevdiğimiz temiz kıyafetlerden de bence vermemiz ya lazım. O şekilde bana olmuyor ama bu temiz bir kıyafet dediği kıyafetlerden göndermek isteyenler olursa bunları da alıp bağış şeklinde kabul edip oralara ulaştırabiliriz. Sadece böyle değil dediğim gibi az önce nakitli yardım bizim için çok daha şey olabiliyor. Çünkü evet. O an en acil ihtiyaç neyse onu tespit edip ona göre ilgili satın almasını yapıp oraya ulaştırıp ellerine bizzat ya dağıtabiliyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bunlar güzel imkanlar ama o gençlerin de o hazzı yaşaması lazım. Belki önce İstanbul'daki, bu sadece Suriye ile de sınırlandırmayalım. İstanbul'da bir sürü mülteci konumunda olan, mülteci demeyecektik, mühecirin konumunda olan topluluklar var. Onların kaldığı yerlere gidip, ben kendi çocuklarımı da götürüyorum bu arada. İlgilendiğim, bizzat ilgilendiğim aileler var. Suriyeli birkaç aile var. Kimisinin işte kirasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kimisinin işte okul kitaplarını almada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama oraya giderken kendi kızlarımı da götürüyorum mesela. Çünkü bizim evimiz onlara göre daha iyi. O imkanları görüp bizdeki imkanların şükrünü eda edebilmesi için onları da ara sıra götürüyorum. Öncelikle etrafımızdaki Suriyeliler diyelim. Sonra sınır ötesine de imkanı olanlar, durumu olanlar, izni çıkanlar diyelim. Gidebilir. Yani bunu tavsiye ederiz.
Çok teşekkür ederim Serdar abi.
Eyvallah.
Tabii buradan bir gençlik programı olması dolayısıyla genç zamanının bize çıkacak çok fazla ibretlik, özellikle sizin söylediklerinizden sonuç var. En başta oradaki atmosferin sadece bir savaş atmosferi değil, psikolojik atmosfer ve içerisinde de birçok karışıklığa neden olması dolayısıyla bir farklılaşmanın ortaya çıktığını
anlıyoruz. Buradan böyle geriden bakarak okunacak bir tablo değil yani. Bu içinde yaşamak gerekiyor, belki gidip gelmek gerekiyor.
Bu yoğunlaşılması gereken bir manzara ve ben özellikle arkadaşlarımıza, bizi dinleyen kardeşlerimize şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz bu konulara uzmanlaşabiliriz, bu konular üzerine yoğunlaşabiliriz. Özellikle Arapça biliyorsak, o bölgelere yakınsak ve ilgimiz varsa ciddi okumalar yapıp, oralara gidip gelen insanlarla konuşup, nasıl oraların anlaşılacağına dair okumalar yapıp, bu konuların uzmanı olabiliriz gerçekten bir derinleşmek istiyorsak. Bu da büyük bir hizmet olur. Büyük bir cihat olur bu da. Öyle değil mi abi?
Evet.
Çünkü oranın uzmanı olmak ne demek?
Bence sosyal bilimler, gerekiyor. Özellikle sosyal bilimler alanında eğitim gören kuşağın bunları kaçırmaması lazım. Bak, kaçırmaması lazım diyorum. Çünkü belki bu ümmetin başına gelen çok büyük bir felaket Suriye hadisesi. Ama bunlar yaşanıp bitecek inşallah.
İnşallah.
Bittiğinde ileride belki bir 10-15 yıl sonra, ben o dönemde üniversiteli bir gençtim ve Suriye meselesini, gündemini çok sıkı takip ediyor idim. Oradaki gelişmeleri çok sıkı takip ediyordum diyebilirler. Yani bu gerçekten güzel bir tecrübe ama şöyle, tamamen gündemi futbol, efendim söyleyeyim, gezmek, eğlence, az önce söylediğin sosyal medyada yediğini içtiğini paylaşan bir genç olarak mı geçeceğiz bugünleri? Yoksa gelecekte çocuklarımıza anlatacağımız, biz o dönem işte çok duyarlı insanlardık. Şu kadar kişiye yardımda bulunduk. Bu kadar gündemi ya takip ettik. Hatta gündemi ya takip etmek de dua açısından da. Şu kadar da dua ettik ya zamanında. Demek mi daha önemlidir diye sorgulamak lazım.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz abi.
Rica ederiz.
Programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz veya Hüday Vakfı üzerinden hani yardım çağrısında bulunacağımız zaman nereli itibata geçebilirler?
Hüday Vakfımızın sitesi, web sitesinde alan farklı bağış seçenekleri var. Oralardan çok rahatlıkla bağışta bulunabilirler. Onun dışında aynı yardımda bulmak isteyen, özellikle Hüday Vakfı İnsani Yardım bölümüyle irtibata geçip, benim elimde şöyle bir aynı yardım var, göndermek istiyorum, ihtiyaç var mı, size mi vereyim, başka bir yere mi yönlendirebilirsiniz, yönlendirirsiniz gibi sorarak hareket ederlerse daha iyi olur. Ama internet sitesinden de nakdi yardımda bulunabilirler. Yani bu sadece orada, az önce konuşmada da söylediğim gibi, şart sadece bunu Halep için gönderiyorum, İdlib için gönderiyorum, şurası için gönderiyorum diye şartları sunmamaları lazım. Çünkü bağışta bulunurken açıklama kısmına yazıyor.
Evet.
Halep şartı diyor, biz şimdi bunu İdlib'de dağıtamayacakmış diye şey yapıyoruz. Biz bu sefer kendisiyle görüşüp tekrar bağışınızı şurada da kullanacağız, müsaadeniz var mı diye sormak durumunda kalabiliyoruz.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederiz.
Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Serdar Er Yılmaz konuğumuzdu. Hüday Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü. Kendisiyle hem Hüday Vakfı'nın insani yardım çalışmalarını hem de özellikle Suriye üzerinde yapılan çalışmaları konuştuk. Çok istifadeli olduğunu düşünüyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Rica ederiz.
Genç zamanlarını dinlediniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.